Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber İtopya'da hazırlamış olduğumuz arkadaşlar 11600K'lı RTX 3070'li DH Panther'i inceleyeceğiz. Şimdi incelememize geçelim.
İtopya çeşitli bilgisayar donanımlarını teker teker de temin edebileceğiniz veyahut etlisine sütlüsüne karışmadan hazır oyuncu kasaları da alabileceğiniz bir yer, bir site. İster Acıbadem ve Beylikdüzü'ndeki mağazalarından yetkili arkadaşlara danışıp görüp alın, ister sitesinden. Bu kasadaki amacımız 2K ve 4K oyunculuk, 2K'da yüksek tazeleme hızına sahip bir monitörü doyurmak ve 4K'da da 60 FPS'yi yakalamak. 11. nesil Intel 11900K ve 11700K güç tüketimleri ve termal başarımları üstüne bir de fiyatları dolayısıyla pek sevilmedi, pek sevilecek gibi de değil. Ama 11600K işte bu işlemci rakibi Ryzen 5 5600X'ten ortalama 400 lira daha uygun fiyatı, oyunlarda benzer başarım gösterebilmesi, güç ve termal açıdan nispeten kontrol edilebilmesiyle 11. nesil içerisinde tercih edilebilecek en su kaldırır işlemci. Ekran kartı tarafında Asus'un TUF serisi RTX 3070'ini kullandık. Şöyle bir anakarta, power supply'a, sıvı soğutucuya, kasaya baktığınızda zaten hemen hemen her şeyi Asus marka olmuş oldu. Asus bir kasa olmuş oldu.
Sadece bu kasa için söylemiyorum arkadaşlar. Şu dönemde, şu donanım kıtlığında maalesef ama maalesef bekledikçe kaybediyoruz. Maalesef kur farkı da işin içine girince hiç bizle alakası olmayan bir olay yaşanıyor. Bakıyorsunuz kur fırlıyor gidiyor. Elimizde olmayan sebeplerden bizler kasa sahibi, donanım sahibi olamıyoruz. Gün geçtikçe bu işler zorlaşıyor. O yüzden yani şu ülkede şu yaşıma gelene kadar gördüğüm, öğrendiğim şey şu. Bekledikçe kaybediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden beklemeyin. Bütçenizi bulduğunuz an, bu kasa veyahut bir başkası fark etmez, bütçeyi ayarladığınız an alacağınızı alın. Yoksa maalesef ama maalesef kaybediyoruz sürekli.
Kasa Asus'un TUF Gaming GT301 ATX Midtower kasası. Siyah renkli, ön yüzü plastik, geri kalanı metal malzemeden. Önündeki kayışlar tasarımsal şeyler, bunlardan çekin kaldırın diye değiller ama çizgileri itibariyle askeri sınıf bir ürünmüş gibi görünüyor. Bal peteği şeklindeki ızgaraların ardında 3 tane 12 cm'lik adres denebilir RGB aydınlatmalı fan var. Toplam 6 tane 12 santimlik fan takılabilir, üstüne 240'lık, önüne 360'lık radyatör sığabiliyor. Sistemin toplam termal başarımını ilerleyen testlerde göreceğiz zaten. Solunda temperli cam var ve tercihimdir çünkü plexili kasalar daha uygun fiyatlı olsalar da sildiğiniz bezdeki en ufak zerrecik bile plexiyi hemen çiziyor arkadaşlar. Temperli camı öyle kolay kolay çizemezsiniz. Üstünde güç ve reset butonu, 2 tane USB 3.1 tip A portu, 3.5 mm'lik combo jack ve LED kontrol butonu var. Evet, bununla beraber yazılım olmadan fanların kontrolleri sağlanmış. Ekstralara gelelim, içinde AuraSync, adreslenebilir RGB aydınlatma destekli 6 portlu bir hub var. Tüm fanları RGB'leyebilirsiniz. Yazılımsal olarak kontrol edip diğer Asus çevre ekipmanlarıyla aydınlatmalarını eşleyebilirsiniz de. Benim özellikle beğendiğim ekstrası kulaklık askısı. İster kullanın ister kullanmayın ama bence pratik bir şey. Tüm sisteme yine Asus'un TUF Gaming 750B 750 Watt'lık 80 Plus Bronze sertifikalı power supply'ı güç veriyor. Markalı kaliteli power supply güç verdiği tüm ekipmanların uzun ömürlülüğü için çok çok önemli. Yük altında voltaj dalgalanması donanımlardaki güç bileşenlerini kaybı tolere etmeye çalıştıklarından strese sokuyor. Kaliteli markalı power supply'lar bunun önüne geçiyor. Önceliklerimden ilki tam yük altındaki sessizlikti. Fanı sistem gürültüsüne ekstra bir şey katmıyor arkadaşlar. Boşta fan zaten duruyor. Bobin zırıltısı ise sıfır. Anakart Asus Prime Z590P. Z590 anakartlar arasındaki en uygun fiyatlı olanlarından biri. DRMOS dijital kontrolcünün emrindeki 10+1 faz kurulumuna sahip. Alüminyum soğutucuları var. 50 derece civarında kalıyor ve RM'ler tam yük altında ki gayet iyi. 11600K için yeterli bir kurulum. Giriş çıkışlar 4 tane tip A portu var. Bunlardan ikisi USB 2.0, ikisi USB 3.1 birinci jenerasyon. Bir tane de USB 3.2 2x2 tip C port var. Bunun gibi hızlı NVMe bazlı depolama birimleri kullanıyorsanız eğer işinize yarar. Anakartın üzerinden 4 tane USB 2.0, 4 tane de USB 3.2 birinci jenerasyon tip A ve 1 tane tip C çıkış alınabiliyor. 2.5 gigabitlik RJ45 portu var, Realtek Yongalı, artık 2.5 gigabit destekli routerlar var piyasada. Herkesin faydalanabileceği bir hız değil ama potansiyeli bu. Sis tarafında Realtek ALC897 var, uzun zamandır piyasada olan bir Yonga kendisi. Jacklı kulaklıkları yeterince besliyor bence ama artık USB kulaklıklar piyasaya hakim. Dijital olduklarından kendi yongaları var, sesi kendileri işliyorlar, güçlerini USB'den alıyorlar. Ses yongasıyla işi yok bu kulaklıkların arkadaşlar. Bu sistemde G-Skill Flare X 3200 MHz'lik RAM kitini kullandık. 2x8 GB CL16 DDR4 bir RAM kiti. RGB aydınlatması yok, fiyat performans odaklı kendisi. 11. nesil CPU'lar artık 3200 MHz destekliyor arkadaşlar. Birebir yani RAM ve kontrolcü eş hızda çalışacak şekildeki Gear 1 yani birinci vites denilen kurulum oyunlarda daha iyi başarım gösteriyor, bilginiz olsun. 3 tane M.2 slotu var, en üstteki alüminyum bir plakayla soğutulmuş. Altında SanDisk Ultra 3D NVMe sınıfı bir SSD var. 2450 MB bölü saniye okuma ve 1950 MB bölü saniye yazılım hızı destekli, 600 TB yani 600 TB yazım ömürlü. Günde 50 GB veri yazsanız, ki çoğunlukla günlük kullanımda oyun oynarken okuma yaptırıyoruz, 30 senenin üzerinde bir tahmini kullanım süresi ortaya çıkıyor. Özetle sistemi hızlı tutuyor, açılırken kapanırken hızlı, herhangi bir şey için bekletmiyor sizi.
Şimdi biz buna 1 TB'lik bir tane NVMe SSD koyduk. Gayet güzel. İşte Warzone'da yüklersiniz, GTA 5'de yüklersiniz, programlarınızı da yüklersiniz. Aslında 1 TB bayağı iyi arkadaşlar. Yani NVMe SSD hızı zaten gayet güzel. Kapasite olarak da 1 TB gayet doyurucu diye düşünüyorum günümüz şartları itibarıyla. Ama tabii ki depolama ihtiyacı kişiden kişiye değişiyor. Bana 10 TB'lik mekanik disk verin mesela, kısa bir sürede doldururum içerik ürettiğim için. Dolayısıyla İtopya'da arkadaşlar özelleştirme arayüzüne giriyorsunuz. Oradan isterseniz mekanik bir disk ekleyebilirsiniz. Veyahut 2 tane daha M.2 boş slot var arkadaşlar. Onlara yine SSD eklemesi yapabilirsiniz. Tercih, ihtiyaç sizin.
Sistemin kalbinde 14 nanometre mimarili 11. nesil Intel i5-11600K var. 6 çekirdek, 12 izlekli bir işlemci kendisi. Baz olarak 3.9 GHz'de çalışıyor. Boost ile tek çekirdek için 4.9 GHz'e kadar çıkabiliyor. Tüm çekirdekler için 4.6 GHz sularında seyrediyor. Oyundan oyuna farklılık gösterebiliyor tabii ki. Birazdan siz de canlı canlı göreceksiniz zaten. 10600K'ya göre sentetik testlerde özellikle tek çekirdek başarımı belirgin şekilde daha iyi. Oyunlarda da aynı şekilde. Kendinden daha pahalı rakibi AMD Ryzen 5600X ile de kafa kafaya, çoğu zaman da önünde. Geride kaldığı tek konu ise güç tüketimi ve ısı konusu. Belirgin şekilde daha fazla güç tüketiyor ve ısınıyor. 11. nesilden hiç beklemezsiniz belki ama genel olarak şu sıralar fiyatıyla alınabilecek en iyi oyun odaklı işlemcilerden biri, hız aşırtma potansiyeli de var. Ekran kartı Asus TUF Gaming serisi hız aşırtmalı bir RTX 3070. 2.7 slotluk 3 bölgeli soğutma bloğuna sahip ve 3 fanlı bir kart. Üst gövdesi de arka plakası da metal malzemeden. İlginçtir çünkü Strix serisinde yani üst seride ön plaka plastik, TUF'ta ise metal. 8 GB GDDR6 bellekli, 256 bit veri yolunda 448 GB bölü saniye bant genişliğine sahip. Geçmiş nesille kıyaslarsak eğer RTX 2080 Ti ile kafa kafaya bir performansta. RTX ve DLSS var. Çeşitli ışık ve yansımalarla kare saniye düşüyor belki ama daha sinematik bir deneyim elde edebiliyorsunuz. DLSS ile daha az piksel işlenip daha fazla çözünürlük elde edebiliyorsunuz. Yapay zeka teknolojisiyle yapıyor bunu.
Testleri yapmaya başlamadan önce öncelikle anakartın BIOS'unu güncelledim arkadaşlar. XMP profilini açtım. RAM hızlarını değiştirdiğinden işlemcinin performansı da bununla beraber değişiyor. Böyle bir sistem aldığınızda öncelikle BIOS'u güncelleyin, sonrasında da XMP'yi açmayı unutmayın arkadaşlar. Devamında Windows güncellemesini yaptım. Nvidia'nın 466.27 sürümlü sürücüsünü kurdum ve sistem testi yapmaya hazır hale geldi. Şimdi isterseniz Full HD'de 2K ve 4K'da nasıl bir başarım gösteriyor oyunlarda, ortalama kaç FPS alıyor, bunları detaylı bir şekilde görelim. 11600K ve RTX 3070 nasıl bir performans veriyor arkadaşlar? Test sonuçlarını kendi gözlerinizle görmüş oldunuz ama ben bir özet geçmek istiyorum açıkçası. 17 oyunla beraber test ettim ve 2 oyun hariç ki bunlar Assassin's Creed Valhalla ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar. Bu oyunlar haricinde arkadaşlar 100 kare saniyenin üzerinde seyretti Full HD'de. Full 100 kare saniyenin de üzerinde. Ve şunu da belirtmek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Şimdi detayları sizlere gösterdim hangi grafik ayarlarında ama mümkün mertebe en yüksek grafik ayarlarını kullanıyoruz arkadaşlar. Yani testlerin bu şartlarda yapıldığını bilincinde olun. Bir tık geriye düşürdüğünüzde mesela grafik ayarlarını Ultra HD'de Very High yaptığınızda çok daha yüksek kare saniyelere ulaşabiliyorsunuz ama ben sizler için bir ölçüt olabilmesi adına bu oyunların testlerini en yüksek grafik ayarlarında yapıyorum. Bazı oyunlarda mesela Ultra'dan Very High'a düşüyorsunuz. Yani görsel anlamda hiçbir şey kazanılmıyor veya kaybedilmiyor ama bakıyorsunuz ki 30 FPS 40 FPS kazanmışım o arada. Oyunundan oyununa değişmekle beraber. Dolayısıyla en yüksek grafik ayarlarında yapıldığının bilincinde olun arkadaşlar. Sonrasında PUBG'de ve Overwatch gibi oyunlarda mesela PUBG'de 200 FPS ile Overwatch'ta da 300 kare saniyenin üzerine çıkabiliyor. Full HD 240 Hz'lik bir monitörle beraber aslında eşleyebilirsiniz bu sistemi. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız bunun gibi rekabetçi oyunlarda. Sonrasında 2K'da 10 oyunda 100 kare saniyenin üzerinde seyretti ve PUBG gibi, Apex Legends gibi rekabetçi oyunlarda da 144 FPS'nin üzerinde seyretti. Benim kişisel olarak tavsiyem arkadaşlar bu sistemde Full HD 240 Hz'lik bir monitör değil de 2K 144 Hz'lik bir monitör daha iyi bir kombin olacaktır bu sistem için açıkçası. Sistemi zaten 2K ve 4K oyunculuk için kurmuştuk videonun başında da belirttiğim gibi. 4K'da da 10 oyunda 4K 60 FPS'yi tutturdu arkadaşlar. En nihayetinde bu kasa hani aslında tam 2K monitörle kombinlenecek bir kasa ama yani yeri geldiğinde 2K monitörümde 4K oyun açarım diyorsanız 4K 60 FPS'yi de tutturabildiği 10 tane oyun var bu listede.
Termal başarım tarafına geldiğimizde işlemci 88 dereceye kadar çıktı, hız düşmedi ama 11. nesil bir Intel işlemci olduğunu kesinlikle hatırlattı. Bu yüzden Asus TUF Gaming LC240'ı kapalı devre bir sıvı soğutucuyu kullandık zaten. Mümkün mertebe en düşük fan devriyle en düşük gürültü oluşturacak şekilde profilde böyle. GPU ise 65 derece paket sıcaklığı, en sıcak noktada da 75 derecede çalıştı. RTX 3070 için herhangi bir GPU için gayet serin sular bunlar. Bunlar sentetik testlerdi arkadaşlar. Peki gerçek dünyada oyunlarda durum ne? İşlemci 55 derece sularında seyretti, ekran kartı ise 65 derece sularında. Sistem toplamda hem serin hem de yük altında kafayı yormayacak bir gürültüyle beraber çalışıyor. Herhangi bir dar boğaz var mı peki diye soracak olursanız işlemci bazı çekirdekler için %50-%70 yükle çalışıyor. Overwatch gibi yüksek kare saniye alınan oyunlarda da aynı şekilde. GPU ise %96-%97 sularında çoğunlukla. 10600K ve 11600K ile sınır RTX 3070 aslında. 3080-3090 için işlemci değiştirmek gerekiyor arkadaşlar ama 2K bir monitörle kombinlediğinizde iyi başarım gösteriyor. Ben stok bulunabildiği zamanlar 3080-3090 alırım diyorsanız eğer özelleştirme seçeneklerinden işlemciyi yükseltin. Ama benim amacım fiyat performans diyorsanız eğer 11600K ve 2K çözünürlük gayet doyurucu.
Gürültü konusuna gelecek olursak DH Panther aslında bu konuda oldukça ılımlı arkadaşlar. Daha önce topladığımız DH Dragon gibi melek değil. Yani o boştayken de yük altındayken de o kadar sessiz çalışıyordu ki yanında uyuyabiliyordunuz. Bunun da yanında uyursunuz ama bunda en azından hani fanların devirlendiğini tam yük altında özellikle duyuyorsunuz. Lakin bu ses hani aklınızda hırıl hırıl çalışan bir kasa hayal edin, onun gürültüsünü hayal edin. Kesinlikle öyle değil. Gayet ılımlı, şu anda zaten ölçümlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Rahatsız etmeyecektir. Kulaklık takayım veyahut hoparlörden oyunun sesini birazcık da açayım da bu sesi bastırayım diyebileceğiniz sesten çok çok uzak yine de. Özetliyorum, DH Dragon kadar melek değil ama gürültü anlamında yormayacak bir kasadır arkadaşlar. Kendisi nispeten sessizdir toplam olarak değerlendirirsek.
DH Panther. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 18.599 TL. Tabii ki güncel fiyatına mutlaka aşağıdaki linkten kendiniz bakın çünkü kur farkının ne yapacağı maalesef hiç belli olmuyor. Ethiopia bu fiyatı belirli bir adet kasa için sunabiliyor arkadaşlar. Sonsuza kadar bu fiyatı kampanyalı fiyatı devam ettiremiyorlar doğal olarak. Biz mümkün mertebe en iyi fiyatları almaya çalıştık ama tabii siz bir tüketici olarak elbette fiyat araştırmanızı yapın, kendiniz de teyit edin. En nihayetinde DH Panther bol bol Asus donanımlı yüksek tazelim hızına sahip 2K bir ekranda gayet tatmin edici bir sistem oldu.
Evet, böylelikle sizlerle beraber İtopya'da hazırlamış olduğumuz DH Panther'ı arkadaşlar incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.